Ayrım 2.
Kendilerini Osmanlı İmparatorluğu'nun mirasçıları sayan üç büyük devletten ikisi İngiltere ve İtalya paylarını alırken Türkiye ile yeni bir silahlı çatışmaya girişmemek için son derece dikkatli davrandıkları halde Fransa'nın davranışı basiretsiz bir politikanın sonucudur. Fransa'nın düştüğü yanlışlık Suriye ile Anadolu'yu birbirine karıştırmasından ileri geliyordu. Ayrıca Fransa, Suriye mandasını ve Kilikya'yı elde bulundurmak ve Anadolu'da kendisine tanınan nüfus ve menfaat bölgesinden yararlanabilmek için çokça asker kullanmak zorunda kalacağını da kestirememiştir. İçinde bulunduğu harp sonu güçlükleri sebebiyle bütün bu faydaların hepsini sağlamaya yetecek bir kuvveti bu bölgeye ayıramazdı. Bunun için Araplara ve özellikle Türklere karşı Ermenileri müttefik olarak seçti. Böylece Ermeni hamiliğini de yüklenmiş fakat tahrike çok elverişli olan Ermeni halkının başını derde sokmuş oluyordu. Birinci Dünya Harbi'nde Araplar Türklere karşı ayaklandıkları halde Fransızların yanlış tutumu Türk-Arap işbirliğinin kurulmasını da mümkün kılmıştır. Görülüyor ki güneydeki harp yalnız Türklerle Fransızlar arasında geçmiş bir olay değildir. Üç halkın kurtuluş mücadelesi iç içedir ve bu dört yanlı kavgada emperyalist bir devlet olarak Fransa etken durumundadır. Türk İstiklal Harbi'nin güney cephesinde Fransa'nın üç tümenlik bir kuvveti vardı. Topçu, uçak ve zırhlı otomobillerle takviyeli olan bu kuvvet, biri Fransız, ikisi Senegal, dokuzu Cezayir alayı olmak üzere 12 alayı bulunuyordu. Dipnot, Fransız ordusunun bu kuruluşu Kilikya cephesindeki Türk 2. Kol Ordusu tarafından tespit edilmiştir. %100 sıhhatli olamaz, başka kaynak bulamadığımızdan bunu almak zorunda kaldık. Güneydeki harbin ilk muharebesi 20 Ocak'ta Maraş'ta başladı ve sonra diğer yerlere sıçradı. Fransız birlikleri Mersin'den Urfa'ya kadar olan Türk topraklarına ve Suriye kuzey bölgesine yayılmış durumdaydı. Suriye'deki Arap Kurtuluş Hareketi'ni de bastırmak zorunda olduklarından Fransız kumandanlığı emrindeki kuvvetin hepsini Türklere karşı kullanamamıştır. Buna karşılık Türk cephesinde organize ettikleri muntazam Ermeni kıtaları ve Ermeni milis kuvvetleri Fransa birlikleriyle beraber dövüşüyorlardı. Ermeni savaşçıların sayısı ise 3000'den az değildi. Güney Anadolu'da Fransız işgaline ve Ermeni hareketine karşı milli mücadele liderinin ilk ilkisi Sivas Kongresi'nden sonra Sivas'ta yapılan kumandanlar toplantısında 16 Kasım 1919 alınan kararlarla başlamış ve bu bölgeye gönderilen 3 subay teşkilat yapmakla görevlendirilmişti. Güney cephesi milis kuvvetler kurularak yavaş yavaş teşekkül etmiş ve olaylar 1920 yılı Ocak ayında birdenbire ve hızla gelişmiştir. Maraş Muharebesi başarılı oluyordu. Fransızlar burada kötü duruma düştüler. Fakat Mustafa Kemal Paşa, Fransızların prestijlerini kurtarmak için Maraş olayını kanlı bir şekilde bastırmalarından ve bu bölge halkını parça parça ezmelerinden endişe duymaktaydı. Onun için bölgenin her yerinde birden milli müfrezelerle küçük, büyük hareketlerde bulunarak bir gerilla harbine girişilmesini uygun görmüştü. Batıda Yunanlılarla karşı olduğu gibi burada da sonradan bir cephe teşkil edebileceğini ummuyordu. Ancak hareketsiz kalmak da tehlikeydi. Dipnot, Atatürk gerilla harbi hakkında kol ordu kumandanlarının fikirlerini sormuş ve hepsinden uygun cevap almıştır. Harp Vesikaları Dergisi sayfa 15 vesika 382. Mustafa Kemal Paşa 25 Ocak 1920 tarihinde ilgili kol ordulara Sivas, Diyarbakır, Ankara ve Konya gerilla harbi için özetlediğimiz şu talimatı verdi. Dipnot, Harp Tarihi Vesikaları Dergisi sayfa 15 vesika 383. Fransızlara karşı ayaklanma hareketinin şekli Fransız kuvvetlerini ayrı ayrı birdenbire bulundukları yerde sarmak ve ufak garnizonlardan başlayarak esir almak ve yok etmektir. Bu teşebbüs demir yolu tünellerini ve köprülerini atmak, yolları otomobil işlemeyecek hale getirmek ve Fransız kuvvetlerinin birbiriyle olan irtibatını kesmek suretiyle geliştirilecektir. Ayaklanma yavaş yavaş başlayacaktır. Birinci devre Urfa ayaklanmasıdır. Buna hemen başlanacaktır. Diğer devrelerin ne zaman başlayacağı sonra bildirilecektir. 13. Kol Ordu Diyarbakır cephesinin vazifesi Fırat Nehri'nin doğusunu düşmana boşalttırmaktır. Bunun için her Fransız müfrezesinin bulunduğu binalara ve çadırlara her gece baskın yapılacaktır. Eğer iyi düzenlenirse her biri yaklaşık olarak 10 kişilik 20 müfreze ile Fırat'ın doğusunda bulunan bütün Fransızları mahsur bırakmak mümkündür. Kesin hücumlar Urfa'dan değil Fransızların en zayıf oldukları yerden başlayacaktır. Aşiretler de harekete teşvik edilecektir. Aşiret Fransızlarla tutuştuktan sonra devam edip gider. 20. Kol Ordu cephesinde süratle müfrezeler hazırlanacak ve içeriye girmek için ayrıca talimat beklenecektir. Zaten gelişmekte olan gerilla hareketi bu talimattan sonra hızlanmıştır. Aşiretler Mustafa Kemal Paşa'nın umduğu veya telkin etmek istediği ölçüde mücadeleye angaje olmamışlardır. Hatta milli mücadelenin en buhranlı safhalarında bölgenin en büyük aşireti olan milli aşiret Fransızlarla anlaşarak isyan etmiştir. Bununla beraber milli aşireti de dahil olmak üzere büyüklü küçüklü birçok aşiretin Fransızlara karşı savaştıklarını görmekteyiz. Özellikle Urfa Muharebesi'nde böyle olmuştur. Bu muharebeye katılan aşiretler şunlardır. Milli aşireti 150 savaşçı. Bucak aşireti 150 savaşçı. Badelli aşireti 350 savaşçı. Döyerli aşireti 100 savaşçı. İndelli aşireti 100 savaşçı. Gazze aşireti 600 savaşçı. Şeyhanlı aşireti 100 savaşçı. Dipnot: Ali Sahip Ur Savaş, Urfa'nın Kurtuluş Mücadeleleri, Ankara 1340-1924, sayfa 177. Not: Bu bölgede daha sonra muharebelere katılan alaylarımızın bir kısmı 130-150 mevcutluydu. Hatıra eserlerinden ve bazı yazışmalardan anlaşıldığına göre aşiretler diğer milli kuvvetler, milis gibi kıyasıya dövüşmemişlerdir. Nitekim 19 Mart 1920'de Urfa halkı adına Mustafa Kemal Paşa'ya yazılan ve ordudan yardım yapılmazsa mücadeleden vazgeçileceği bildirilen bir telgrafta, "Verdiğimiz şehitlerin ve yaralıların toplamı bize yardım için gelen aşiretlerin hepsinin verdikleri kayıptan fazladır" kaydına rastlamaktayız. Gerilla harbinin özelliği, hele bir yerden sevk ve idare edilmezse dağınıklık ve düzensizliktir. Her kuvvet bir başkasından haklı veya haksız şikayetçi olur. Urfa halkı aşiretlerden şikayetçiydi. Fakat aşiretler ordudan, ordu milli kumandanlardan şikayet ediyordu. Güneydeki harbin başladığı ve şiddetle sürüp gittiği devre, yani 1920 yılının ilk yarısı, Ankara'nın çok daha önemli meselelerle karşılaştığı zamanı rastladığından bu cephe adeta sahipsiz gibiydi. Cephe ile en çok ilgilenmesi gereken Diyarbakır'daki 13. Kolordu Kumandanı Albay Cevdet Bey'in pasif tutumu ayrıca bir şanssızlık teşkil ediyordu. Arap asıllı olan bu albay, zaferden sonra askerlikten ayrılmış, Suriye'ye giderek orada yerleşmiştir. Başlangıçta Yunanlılara karşı olduğu gibi güneyde bir cephe teşkilini lüzumlu ve mümkün saymayan Ankara sonunda bu başı bozukluğa bir çare düşünmek zorunda kaldı. Gerilla harbinin yine de iyi kötü yürütülebilmesi bu bölge Kuvayi Milliyesi'nin batıdaki Kuvayi Milliye'den farklı oluşundandır. Güney Kuvayi Milliyesi gerçek anlamıyla halk kuvvetleriydi. Kuvayi Milliye kumandanları bölgelerinin hatırlı kimseleri veya subaylardı. İşkiya, çete ve zorbalar burada Kuvayi Milliye'ye karışmamışlardı. Kuvayi Milliye yalnız vatanseverlik duygusuyla savaşıyordu. Gerekirse muntazam ordu birlikleri gibi cephe muharebeleri yapıyor, düşman tarafından kuşatılmış şehirleri savunuyor veya işgal altındaki şehirleri kuşatarak kale muharebesine girişiyordu. 1920 yılı Haziran'ında cephe teşkilatı yapıldı. Cephe ikiye ayrıldı. Fırat Nehri'nin doğusuna El Cezire Cephesi adı verildi. Kumandanına Nihat Anılmış Paşa tayin edildi. Fırat'ın batısı Adana Cephesi adını almıştı ve kumandanı Albay Selahattin Adil Bey'di. Güneydeki harbin önemli muharebeleri şunlardır. Maraş Muharebesi 20 Ocak 1920, 10 Şubat 1920. Adana Muharebeleri 21 Ocak 1920, 20 Ekim 1921. Urfa Muharebesi 9 Şubat 1920, 11 Nisan 1920. Antep Muharebeleri 1 Nisan 1920, 8 Şubat 1921. Maraş ve Urfa Muharebeleri bu iki şehirdeki işgal kuvvetlerine karşı yapılmış ve her iki muharebede de Fransızların ve Ermenilerin yenilerek çekilmesiyle sonuçlanmıştır. Urfa bozgunundan sonra Fransızlar bir daha Fırat'ın doğusuna geçmemişler ve Maraş'ı yeniden işgal için herhangi bir teşebbüste bulunmamışlardır. En çetin muharebe Antep'te cereyan etmiştir. Antep savunması içeride ve dışarıda büyük yankılar uyandırmıştır. Antep Muharebesi'nin son 3 aylık safhası Urfa ve Maraş Muharebelerinin aksine Antep'in Fransızlar tarafından kuşatılması şeklindedir. Antep halkının ve savaşçılarının her tarafla irtibatları kesildiği, dipnot, kuşatmaya rağmen Fransız çemberini gizlice geçebilen kuryelerle haberleşme mümkün oluyordu. Yiyecek ve cephane sıkıntısı çekildiği halde gösterdikleri direnme gücü kahramanlık destanlarını andırmaktadır. Adana Cephesi Kumandanlığı'nın emrindeki iki zayıf tümenle duruma etkili olamayışı, gittikçe açığa sürüklenen halkın ve Kuvayi Milliye'nin moralini bozmaktaydı. Nihayet biri 6-7 Şubat 1921 gecesinde, diğeri ertesi gece olmak üzere iki yarma hareketiyle savaşçılar Antep'ten çıkıp kurtuldular ve şehir Fransızlara teslim oldu. Dipnot: Büyük Millet Meclisi'nin 8 Şubat 1921 tarihli toplantısında hükümetin teklif ettiği bir kanun tasarısı kabul edilerek Ayıntap adı Gazi Ayıntap şeklinde değiştirilmiştir. Adana bölgesinde cereyan eden başlıca muharebeler şunlardır. 18 Mayıs 1920 günü Pozantı'da muhasara edilen 800 mevcutlu bir Fransız kuvveti 10 gün süren muharebeden sonra 28 Mayıs'ta esir edilmiştir. Şar kasabası buradaki Ermeni kuvvetine yapılan taarruz sonunda 2 Temmuz 1920'de kurtarılmıştır. Haçın kasabası kuşatılmış, aylarca süren muharebelerden sonra 17 Ekim 1920 günü Türk kuvvetlerinin taarruzuna dayanamayan Ermeniler kasabayı baştan aşağı yakıp gece karanlığında çekilmişlerdir. 7-10 Mart 1921'de Osmaniye'de muharebeler olmuş ve Fransızlar Adana'dan takviye alarak taarruza geçtiklerinden Türk kıtaları geri çekilmişlerdir. Bu muharebeden sonra cephede adeta bir müfareke havası esmeye başladığından kayda değer askeri hareket olmadı. Fransızlara karşı Suriye'de başlamış olan Arap Milli Hareketi, Türk Güney Cephesi'nin yükünü bir dereceye kadar hafifletmiştir. Türk ve Arap kuvvetleri arasında kalan Fransızlar hem Güney Anadolu'da, Kilikya'da hem de Kuzey Suriye'de savaşmak zorunda bulunmuşlardır. Arap Milli Kuvvetleri zaman zaman Türk topraklarına kadar girerek Fransızları tedirgin etmişlerdir. Buna karşılık Türk Kuvayi Milliyesi akınlarını Kuzey Suriye'ye kadar uzatmışlardır. Türk-Arap İşbirliği'nin Arap Milli liderlerine büyük umutlar verdiğini yazışmalardan anlıyoruz. Ankara'ya yaptıkları teklifte Suriye, Irak ve Türkiye'nin istiklallerini kurtararak bir konfederasyon kurmalarından veya sonra kararlaştırılacak bir formül üzerinde anlaşmaktan söz etmişlerdir. Şüphesiz bütün Araplar böyle düşünmüyorlardı, aralarında Fransızlarla anlaşanlar da vardı. Fransızlara karşı savaşan ve Türklerle işbirliği yapan kuruluşlar ve liderler şunlardır. Halep'te Halep Teşkilat-ı Milliyesi, Şam'da Suriye ve Filistin Müdafaa-i Kuvayi Osmaniye Heyeti Umumiyesi, yine Şam'da Gönüllü Kahire Fırkası, Amman Çerkes Fırkası. Bu teşekkülleri Osmanlı ordusu eski subaylarından olan Suriyeliler yönetmekteydiler. Şam'da Şefik Bey, Halep'te Yarbay Emin Bey, Kurmay Yarbay Şakir Nimet Bey gibi. Türkler Suriye'deki teşkilata talimat vermek, teşkilatçılar göndermek, silah ve cephane vermek suretiyle yardım etmişlerdir. Güney cephesinde Fransızların teklifi üzerine 28-29 Mayıs 1920'de başlayan 20 günlük bir mütareke imzalanmıştı. Fakat mütareke devresinde Türklere karşı bir takım zulümler yapıldığından 18 Haziran'da mütareke bozuldu. Fransa Orta Doğu'nun bu bölgesindeki menfaatlerini korumaya çalışırken işin çıkmaz bir maceraya sürüklendiğini bir süre sonra anlamaya başlamıştır. Kilikya ve birkaç Türk şehri uğruna Suriye mandası tehlikeye düşebilirdi. Suriye'de rahat kalabilmek maksadıyla Türklerle anlaşmaktan başka yapacak bir şey yoktu. Nitekim 1920 yılı sonlarına doğru İstanbul'daki Fransız Yüksek Komiserliğine General Pelle'nin ve İstanbul'daki Fransız Kuvvetleri Kumandanlığı'na da General Cherpin'in tayin edildiklerini görmekteyiz. Nihayet 16 Ocak 1921'de Briand kabinesi kuruldu. Bundan sonra Fransa'nın Türkiye'ye karşı tutumunun değişmeye başladığı açıkça belli olacaktı. 23 Şubat 12 Mart 1921'de Londra'da toplanan konferans, Türkiye ile Fransa'nın bir anlaşma yapmasına fırsat vermişti. 11 Mart'ta Briand ile Bekir Sami Bey'in imzaladıkları bu anlaşma derhal Suriye kumandanlığına bildirilmiş ve cepheye bir mütareke havası hakim olmuştur. Fakat bu anlaşmayı Türk hükümeti kabul etmedi. Buna rağmen Güney cephesinde Fransızların hareketsiz kalmaları sebebiyle sükunet bozulmadı. Türkiye'de barış istemekteydi. Fransa 1921 Haziran'ında barış için Franklin Bouillon'u Ankara'ya gönderdi. Barış uzun görüşmelerden sonra 20 Ekim 1921'de Ankara'da imzalanmakla İstiklal Harbi'nin Güney Cephesi de kapanmış oldu. Trakya'daki Harp 1. Kolordu'nun Yunanlılar tarafından yenilmesiyle 25 Temmuz 1920 tarihinde Türkler aleyhine sonuçlanmıştı. Büyük zafere kadar Trakya'da artık hiçbir askeri hareket olmayacaktı. Bu sebeple Trakya'da olup bitenleri burada özetleyeceğiz. Müdafaa hukuk hareketinde çok uyanık ve enerjik davranan Trakya, İstanbul'un işgalinden 16 Mart 1920 sonra İstanbul ile ilişiğini kesmiş, seferberlik ve örfi idare ilan etmişti. Bu tarihte Trakya'da demir yolunu işgal ile görevli ancak bir Yunan taburu vardı. SPA konferansında Yunanistan'a Trakya'yı işgal müsaadesi verildi. Fakat Yunanlılar Haziran ayında Anadolu'da büyük bir harekete giriştiklerinden Trakya'da Temmuz 1920'ye kadar teşebbüse geçemediler. Milli mücadelenin Trakya'ya ait bölümü uzun sürmekle birlikte buradaki askeri hareket hemen hemen bir haftayı inhisar etmiştir. Trakya muharebeleri başlamadan önce seferberlik ilan edildiğinden Trakya'daki 1. Kolordu takviye edilmiş ve şu mevcuda yükselmişti. 761 subay ve askeri memur, 17.500 er, 10.000 tüfek, 47 makinalı tüfek ve 53 top. Ayrıca 748 silahlı yapılan 10 milli müfreze kurulmuştu. Dipnot: T. Bıyıklıoğlu, Trakya'da Milli Mücadele, Türk Tarih Kurumu Yayını, Ankara 1955, Cilt 1, sayfa 324-335. Trakya'daki kolorduya harp bilgili olarak Ankara'dan ilk önemli talimat 1920 Ocak ayı başlarında Yunanistan'ın İzmir'i ilhak edeceği hakkındaki alınan haberler üzerine 9 Ocak'ta yazılmıştır. Bu talimat daha çok Anadolu'daki birlikler için hazırlanan genel savunma planı dışında 1. Kolordu'dan beklenen hizmeti göstermektedir. Trakya ve Anadolu arasına daha kuvvetli yabancı kıtaların girebilmesi ihtimali düşünülerek hazırlanan savunma planında 1. Kolordu hesaba katılmamıştı. Ancak Heyet-i Temsiliye Başkanı Mustafa Kemal Paşa planı tamim eden telgrafında Trakya'daki kolorduya ayrıca şu talimatı vermişti. A. Rumeli'deki kolordu da aynen Anadolu'daki kolordular gibi seferberlik yapacak. B. Bulgarların hiç olmazsa tarafsızlığı kazanılacak. C. Batı Trakya'dan Doğu Trakya'ya yapılması muhtemel bir taarruz durdurulacak. etti. Böyle bir taarruz olmazsa Batı Anadolu'daki girişilecek harekete yardım için nizami ordu birlikleriyle takviyeli milli müfrezelerle Selanik'te yığınak yaptığı bilinen Yunan kuvvetlerine taarruzlar yapılacak. Bu kuvvetlerin Anadolu'ya gönderilmesi önlenecek. Dipnot: T. Bıyıklıoğlu, Trakya'da Milli Mücadele, Türk Tarih Kurumu Yayını, Ankara 1955, Cilt 2, Sayfa 72. 1. Kolordu bozguna uğrayıp dağıldıktan sonra Trakya Paşaeli Cemiyeti üyelerinin Ankara'da yaptıkları görüşmeler sonunda Trakya'da yeni bir teşkilat yapılması kararlaştırılmıştır. Şakir Kesebir, Fuat Balkan ve Cevat Abbas Gürel, dipnot, Cevat Abbas Trakya meseleleriyle ilgilenmek üzere Bulgaristan'a kadar gönderilmişti. Beylerden müteşekkil bir heyet kurulmuş ve bu heyete Genelkurmay Başkanı Fevzi Paşa'nın imzasıyla yazılan 26 Haziran 1921 tarihli talimatta, dipnot, T. Bıyıklıoğlu, Trakya'da Milli Mücadele, Türk Tarih Kurumu Yayını, Ankara 1955, Cilt 2, Sayfa 99-100. Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti'nin Trakya'da yapılacak olan teşkilattan beklediği faydanın mümkün olabildiği kadar Yunan kuvvetlerini Anadolu dışında tutmak ve uğraştırmak olduğu belirtildikten sonra Bulgaristan'daki Yunan aleyhtarı çevrelerle işbirliği yapılarak Yunanlıların elinde bulunan topraklarda halkın kışkırtılması, küçük ve fakat çok sayıda kurulacak çetelerle kışkırtılan halkın desteklenmesi görevleri veriliyordu. Bu görevlerin yapılmasında dikkat olunacak hususlar talimatta şöyle sıralanmıştı. 1. Yapılacak teşkilat, kışkırtma, propaganda ve çete hareketlerinin doğrudan doğruya Yunanlılara karşı olduğunu belli etmek. 2. Bulgarlarla da Bulgaristan menfaatlerinin tarafımızdan tamamen göz önünde bulundurulduğunu ve kendilerine karşı bir hareketin söz konusu olamayacağını temin etmek. Ne yazık ki Anadolu'nun Trakya'dan beklediği faydaların hiçbiri gerçekleşmemiş ve Anadolu'dan da Trakya'ya herhangi bir yardım yapılamamıştır. Gerçi Doğu Trakya'da Bulgar komitecileriyle birlikte çete hareketi yapılmıştır. Fakat bütün bunlar harbin genel gidişini etkileyecek nitelikte değildi. Trakya muharebeleri 20 Temmuz 1920 sabahı Marmara Ereğlisi'ne ve aynı zamanda Tekirdağ'a Yunan çıkarmasıyla başladı. Çıkarmayı Yunan donanması destekliyordu. Anadolu'dan nakledilip Trakya'ya çıkarılan kuvvet Yunanlıların İzmir tümeniydi. Karaya çıkan Yunanlılar dört koldan kuzeye doğru yürüyüşe geçtiler. Çorlu'ya yürüyen kol buradaki Türk alayını dağıtarak şehre girdi. Tekirdağ'daki Türk birlikleri de kısa bir direnmeden sonra kısmen dağıldı ve pek az bir kuvvet geriye doğru çekildi. Böylece Trakya'yı savunacak olan 3 tümenli 1. Kol Ordu'nun 1 tümeni, 55. tümen, muharebenin ilk günü elden çıkmış bulunuyordu. İkinci gün Trakya'nın batı sınırındaki 2 Türk tümeninde Yunanlılar topçu ateşiyle saldırdılar. Fakat gerek Edirne bölgesinde gerekse Uzunköprü bölgesinde bütün gün taraflar arasında topçu ve piyade ateşinden başka bir hareket olmadı. Bu cephede 3. günde aynı şekilde geçti. Muharebenin 4. günü olan 23 Temmuz'da güneyden yürüyen hiçbir direnmeyle karşılaşmayan Yunan tümeni iki koldan Baba Eski'ye doğru ilerliyordu. Türk kol ordusu bu durumda arkadan da baskıya uğramıştı. Yunanlılar Baba Eski doğu sırtlarını savunan Türk kuvvetlerine gece taarruz ettiler ve cepheyi bozguna uğrattılar. Bu geceden itibaren 1. Kol Ordu'nun bütün birlikleri kuzeye Bulgar sınırına doğru çekilmeye başladı. Çekilme 24 Temmuz günü devam etti. Trakyalı erler muharebenin ilk gününden beri kıtalarını bırakıp kaçıyorlardı. Bulgar sınırına doğru yapılan çekilmede yalnız Anadolulu erler kalmıştı. Kol Ordu kumandanı emrinde kalan kuvvetle Bulgaristan'a geçmeye karar verdi. Bu karar gereğince Bulgaristan'a girebilen asker ve sivil sayısı şöyledir. 700 subay ve askeri memur, 4000 er, 10.000 kadar göçmen, çoğu Makedonya'dan Trakya'ya gelmiş olanlar. Silah olarak Bulgaristan'a ancak 3000 kadar piyade tüfeğiyle 30 makinalı tüfek ve birkaç top götürülebilmiştir. Dipnot, T. Bıyıklıoğlu, Trakya'da Milli Mücadele, Türk Tarih Kurumu Yayını, Ankara 1955, Cilt 1, Sayfa 369. Trakya muharebeleri acıklı bir maceradır. Savunma hazırlıkları ve planı muharebelerin sevk ve idaresi son derece düzensiz bir şekilde cereyan etmiştir. 5 gün süren muharebelerde kol ordunun insan kaybının 3 subay ve 40-50 erden ibaret olması Trakya macerasının niceliğini göstermeye yeter. Trakya'da kuvvetli bir liderin bulunmayışı bu sonucu vermiştir. Dipnot, Trakya'nın lideri olan Albay Cafer Tayyar muharebe sırasında Yunanlılara esir düşmüştü. Halk birçok yerde orduyu ve savunmayı açıkça ve hatta fiili müdahaleye başvurarak sabote etmiştir. Trakya muharebelerinde kol ordu kurmay başkanı göreviyle bulunmuş olan Yarbay Abdurrahman Nafiz, Orgeneral A.N. Gürman, Genelkurmay Başkanlığı'na verdiği raporda Trakya felaketinin sebeplerini şöyle açıklar. Trakya halkı genellikle savunmaya taraftardı. Yabancı boyunduruğu altına girmek istemedikleri kanaatindeydim. Malen ve bedenen fedakarlıktan çekinmiyorlardı. Fakat Çorlu, Vize ve Saray yöresinde asker kaçaklarının miktarı ile yardım toplamaktaki güçlük dikkati çekecek bir derecedeydi. Muharebe başlamadan 3 hafta evvel geldiğim için bu hususları layıkıyla tetkik edememiştim. Lakin muharebe başladıktan sonra ortaya çıkan durumlardan ve yaptığım hususi tetkikattan halk ve ordu üzerinde bilhassa fena tesir yapan hususların aşağıdakiler olduğuna kanaat ettim. 1. İstanbul gazetelerinin Trakya'ya serbestçe gelmesi ve İstanbul'a gidip gelenin eksik olmaması ve bu surette bazı İstanbul çevrelerinin ve gazetelerinin her vesileden faydalanarak savunma aleyhindeki sözleri ve yayınları. 2. Düşmanın yalnız Yunanlılardan ibaret olmayıp İngiliz ve Fransızların Yunanlıların arkasında bulunduğu ve gerekirse bunların da Yunanlılara yardım edecekleri fikir ve kanaatinin uyanması. 3. Yerli Hristiyanların savunma aleyhindeki propagandası. 4. Trakya'nın özel durumu, yardım bekleyecek bir yönü bulunmaması. 5. Haziran 1920 sonlarında Anadolu Harekatı'nın Yunanlıların pek kolaylıkla yapmaları ve düşmanların bunu gazetelerden, uçaklardan, her türlü vasıtalardan faydalanarak yaymaları büyük etki yapmıştır. Orduda disiplin istenilen derecede değildi. Erler kendilerini gönüllü sayıyorlardı. Silahlı ve silahsız kaçak sayısı pek yüksek bir sayıya varıyordu. Subaylardan seve seve canlarını feda edenler ve kanlarını akıtanlar vardı. Fakat subaylardan bir kısmı da Trakya'dan kurtulmak için can atıyordu. Bazıları izinli gitmek için kolordu kumandanına, ''Benim bu memlekette dikili bir ağacım yoktur. Bir karımla bir çocuğumdan başka bir şey düşünmem. Çocuğum ister Fransız ister İngiliz olsun. Umumi harpte subay ailelerinin hallerini gördük.'' diyecek kadar kendilerini üzüntüye kaptırmışlardı. Uzun Köprü ve Tekirdağ'daki birliklerine gönderilen bazı subaylar hiç çekinmeden, hicap duymadan İstanbul'a gittiler ve orada kaldılar. O vakit bunlara bir şey yapılamamıştı. Bu hal Trakya dışında daha ziyade hissolunuyordu. Subay ve doktor eksikliği endişe verecek bir derecedeydi. İstanbul'dan tayin olunan birçok teğmen ve 45 kadar yüzbaşı rütbesindeki subaylardan ve doktorlardan hiçbiri gelmedi. Dipnot: T. Bıyıklıoğlu, Trakya'da Milli Mücadele, Türk Tarih Kurumu Yayını, Ankara 1955, Cilt 2, sayfa 336-337. İstiklal Harbi'nde askeri strateji, politik alanda olduğu gibi çok doğru tespit edilmiş ve şu hedefleri gütmüştür. 1. Önce Ermeni ordusuna taarruz edip Rusya yolunu açmak ve buradan kuvvet tasarruf etmek. Bu taarruz için kuvvet dengesi Türkiye lehindeydi ve başarı şansı büyüktü. Ermeni ordusuna karşı kazanılacak zafer ayrıca milli hareketin prestijini artıracağı gibi Ermenilerin silah ve cephanesine el koymak mümkün olacaktı. Diğer taraftan Doğu'nun güvenliği böylece sağlanmakla bu cephedeki kuvvetlerin bir kısmı Batı cephesine kaydırılabilirdi. Türkiye-Rusya yolunun açılması bakımından da bu teşebbüs öncelik kazanıyordu. 2. Güney cephesine fazla kuvvet ayırmadan Fransızlara karşı gerilla harbi yapmak. Fransızlar kendilerine göre sınırlarını biraz geniş tuttukları Kilikya'yı savunmakta ve Sevr Antlaşması ile Fransız nüfus ve menfaat bölgesi olarak kabul edilen Anadolu topraklarına yakın bulunmaktan daha ileri gidecek bir harp hedefi gütmüyorlardı. Almanya barışından beklediğini elde edemediğinden müttefiklerine kırgındı. Bu bölgede büyükçe bir kuvvet bulundurulması da mümkün görünmüyordu. 3. Ordu yeniden kurulup taarruz gücü kazanıncaya kadar mevzi başarılara özenmemek ve ancak savunma muharebeleri yapmak. Ordunun sürekli olarak savunma durumunda kalması, özellikle Büyük Millet Meclisi üyeleri arasında geniş hoşnutsuzluklara, sert tenkitlere ve tehlikeli dedikodulara yol açmış. Ama gerçek bir strateji olan Mustafa Kemal Paşa hepsine göğüs gererek taarruzun zamanını sabırla beklemiştir.